Ayrım 5.
Yanlarında olup o gelip geçici şaşkınlıklarını, pişmanlıklarını göremez, o her insanın hayalini kurduğu şeyi, kendi cenazenizde hazır bulunmayı gerçekleştiremezsiniz ki. Şüpheli durumda kalmaktan kurtulmak için, kısacası var olmaktan kurtulmak gerek. Aslında böylesi de daha iyi değil mi? İlgisizliklerine pek üzülürdük yoksa. Saçları iyi taranmış, isteklisiyle evlenmesine engel olan babasına bir genç kız, "Bunu ödeteceğim sana," demişti. Öldürdüydü kendisini. Ama babası bir şey ödemedi ki. Kamışlı oltayla balık tutmaya bayılırdı. 3 pazar sonra gene ırmağın kıyısına koştu. Unutmak için diyordu. Hesabı doğruydu. Unuttu. Doğrusunu söylemek gerekirse bunun tersi şaşırtıcı olurdu. İnsan karısını cezalandırmak için öldürdüğünü sanır. Oysa onu özgürlüğüne kavuşturuyordur böylece. Görmemek daha iyi. Davranışınızı nasıl yorumladıklarını işitmek tehlikesini de unutmamak gerekir. Benim için ne söyleyeceklerini şimdiden duyar gibiyim. Dayanamadı da ondan öldürdü kendini. Ya sevgili dostum, insanların buluş yetenekleri de ne kadar kısır. Her kendini öldürmenin bir sebebi olduğunu sanırlar. Ama insan pekala 2 nedenden de öldürebilir kendini. Yok işte, bu onların kafasına girmez bir türlü. Öyleyse isteyerek ölmenin, hakkımızda uyandırmak istediğimiz sanıya kurban gitmenin ne yararı var? Siz ölürsünüz, başkaları ise eyleminize budalaca ya da pek bayağı nedenler kondurmak için yararlanırlar bundan. Kurbanlar, unutulmak, alay konusu olmak ya da kullanılmak arasında bir seçme yapmak zorundadırlar sevgili dostum. Anlaşılmaya gelince onu hiç beklememek gerekir. Sonra dosdoğru hedefe gidelim isterseniz. Hayatı seviyorum. İşte asıl kusurum da bu. Öylesine seviyorum ki onun dışında hiçbir şeyi düşünemiyorum. Böylesine açık gözlülük de biraz avam işi değil mi? Asiller kendilerine, kendi hayatlarına biraz uzak dururlar. Başka türlü düşünemezler kendilerini. Ölürler gerektiğinde. Eğilmektense kırılmak daha iyidir onlarca. Ama ben eğiliyorum. Çünkü kendime karşı sevgim devam ediyor. Bakın, bütün bu anlattıklarımdan sonra aklıma ne geldi biliyor musunuz? Kendi kendimden iğrenmemi, yok canım, daha çok başkalarından iğreniyordum ben. Zayıf yanlarımı biliyor, bundan üzüntü de duyuyordum. Ama hiç de küçümsenmeyecek bir inatla onları unutmaya devam ediyordum. Başkalarının yargılanması ise tersine yüreğimde aralıksız sürüp gidiyordu. Elbette sizi irkiltiyor bu değil mi? Mantıksız buluyorsunuz belki de. Ama sorun mantıklı olmak değil ki. Sorun aradan kayıp gitmekte, özellikle her şeyin üstünde olan sorun yargıdan kaçınabilmekte. Cezadan kurtulmak demiyorum. Çünkü yargılanmadan çekilen cezaya dayanılabilir. Suçsuzluğumuzu garantileyen bir adı da vardır bunun. Talihsizlik. Hayır, söz konusu olan yargıyı kesip atmak, hiçbir zaman hüküm giymeden, durmadan yargılanmaktan kurtulmak. Ama bunu kesip atmak öyle pek kolay değil. Yargılamaya gelince bugün hepimiz pek hevesliyiz bu işe. Tıpkı zinaya can attığımız gibi. Arada bir fark var. Yanılmaktan korkmuyoruz. Bundan şüpheniz varsa Ağustos ayında sevgili yurttaşlarımın can sıkıntısı kürü yapmak için geldikleri sayfiye otellerinde masa başı sohbetlerine kulak kabartın. Gene bir sonuca varamıyor, duraksıyorsanız günümüzün büyük adamlarının yazdıklarını okuyun. Ya da kendi ailenize bir göz atın. Çok şey öğrenirsiniz. Kimseye bizi yargılama fırsatı vermemeliyiz azizim. Ne kadar az olursa olsun. Yoksa paramparça oluruz. Yırtıcı hayvan terbiyecileri kadar tedbirli olmak zorundayız biz de. Kafese girmeden önce tıraş olurken yüzünü kesmek felaketine uğradıysa hayvanlara ziyafet çıktı demektir. Birdenbire anladım bunu. Belki de o kadar mükemmel değilimdir diye içime bir kurt düştüğü gün. Ondan sonra şüpheci oldum ben de. Biraz kanım aktığına göre bunun arkası gelecek demekti. Parçalayıp yutacaklardı beni. Çağdaşlarımla ilişkilerim görünüşte aynıydı. Ama hafif bir uyumsuzluk baş göstermişti bu ilişkilerde. Dostlarım değişmemişlerdi. Fırsat çıktıkça benim yanımda buldukları uyumu, duydukları güveni övmeye devam ediyorlardı. Ama ben sadece uyumsuz sesleri, içimi dolduran güvensizliği duyar olmuştum. Yaralanabileceğimi hissediyor, herkesin saldırısına uğrayacağımı sanıyordum. Benzerlerim gözümde alıştığım o saygılı dinleyici kitlesi olmaktan çıkıyordu. Merkezinde bulunduğum çember kırılıyor, herkes tıpkı mahkemedeki gibi tek sıra halinde diziliyordu. Kendimde yargılanabilecek bir yan bulunabileceğinden korkmaya başladığım gün, başkalarında da önüne geçilmez bir yargılama hevesi olduğunu anlamıştım. Evet, eskisi gibi oradaydılar ama gülüyorlardı. Daha doğrusu karşılaştığım herkes sanki gizli bir gülümsemeyle bakıyormuş gibi geliyordu bana. Hatta o devirde ayağıma çelme takılıyormuş gibi bir izlenime de kapılmıştım. Gerçekten 2-3 kere herkesin girip çıktığı yerlere girerken, hiç neden yokken ayağım takıldı. Hatta bir keresinde yere kapaklandım. Benim gibi Descartes'ci bir Fransız kendini çabuk toplayacak, bu kazaları anlaşılabilecek tek tanrıya, rastlantıya yoracaktı. Ama ne yapsam boştu, içimdeki güvensizlik geçmiyordu ki. Dikkatim uyandıktan sonra düşmanlarımın varlığını keşfetmemde pek güç olmadı. İlkin çalıştığım alanda, sonra da düşüp kalktığım çevrelerde. Kimi kendini bana karşı borçlu sayıyordu, kimini ben minnet altında bırakmış oluyordum. Aslında bütün bunlar düzenin bir parçasıydı. Ben de pek üzülmemiştim bunu keşfettiğimde. Oysa pek az tanıdığım ya da hiç tanımadığım kimseler arasında düşmanlarım olabileceğini kabullenmem pek güç, pek acılı oldu. Size daha önce birkaç kez örneğini verdiğim saflığımla hep tanımayanlar bir gün benimle düşüp kalkmaya başlasalar sevmezlik edemezler diye düşünürdüm. Oysa hiç de öyle değildi. En çok düşmanlığı kendilerini tanımadığım kimselerden beni pek uzaktan tanıyanlardan görüyordum. Herhalde yoğun yaşamamdan, kendimi serbestçe mutluluğun kucağına bırakmamdan kuşkulanıyorlardı. Bağışlanmaz bir şeydi bu. Başarı havası belli bir biçimde açığa vurulursa bir eşeği bile kudurtabilir. Öte yandan hayatım ağzına kadar dolu geçiyordu. Pek çok teklifi de zaman kıtlığından geri çevirmek zorunda kalıyordum. Ondan sonra da gene aynı nedenle unutuyordum geri çevirdiklerimi. Ama bana o teklifleri yapanların hayatı pek dolu değildi. Gene bu nedenle onlar unutmuyorlardı kendilerine yüz verme işimi. İşte bir örnek vermek gerekirse, kadınların işin ucunda bana pahalıya oturması bundandı. Onlara ayırdığım zamanı erkeklere veremiyordum. Bu yüzden beni bağışlamayanlar da oluyordu. İşin içinden nasıl çıkabilirdim ki? Mutluluğunuzu, başarılarınızı ancak başkalarıyla bol keseden paylaşırsanız hoş görürler. Ama mutlu olmak için başkalarıyla pek uğraşmamak gerekir. Bu noktada bütün kapılar yüzümüze kapanıyor. Ya mutlu olacak ama yargıyı yiyeceksiniz ya da bağışlanacak ama sefil olup sürüneceksiniz. Bana yapılan haksızlık daha da büyüktü. Eski mutluluklarım yüzünden hüküm giyiyordum. Uzun süre genel bir uyum içinde yaşadığımı sanmış, her yönden üstüme yargılar, oklar, alaylar yağarken ilgisiz gülümsemiştim. Uyarıldığım gün aklım başıma geldi. Bütün yaraları bir anda aldım. Bir seferde gücüm tükeniverdi. O zaman çevremdeki bütün evren bana gülmeye başladı. İşte hiçbir insanın, yaşamayanlardan yani uslu kişilerden başka, dayanamayacağı şeydir bu. Karşı koymanın tek yolu kötülük yapmaktır. O yüzden de herkes elini çabuk tutup yargılanmamak için bir an önce başkalarını yargılamaya bakıyor. Neylersiniz? İnsana en doğal gelen, sanki özünde varmış gibi kendiliğinden içine doğan düşünce, suçsuz olduğu düşüncesidir. Bu bakımdan hepimiz Buckenwald'da gelenleri deftere geçiren ve aslında ötekiler gibi bir tutuklu olan yazıcıya dilekçe vermek için yırtınan genç Fransız gibiyiz. Dilekçe mi? Yazıcı ile arkadaşları kahkahayı basıyorlarmış. Boş ver aslanım, burada kimseden bir şey dilenmez. Minik Fransız direniyormuş. Ama bilmiyorsunuz ki efendim, benim durumum bir istisna, suçsuzum ben. Hepimizin durumu birer istisna. Hepimiz bir yere başvurmak istiyoruz. Herkes her ne pahasına olursa olsun suçsuzluğunu onaylatmak istiyor. Bunun için bütün insanları, bütün tanrıları suçlamaktan kaçınmıyor, gerektiğinde zeki ya da cömert olabilmek için harcadığı çabayı övmekle bir kimseyi pek az sevindirebilirsiniz. Ama anadan doğma cömert olduğunu söylerseniz aynı kimsenin yüzünde güller açar. Tersine bir caniye işlediği suçun kendi tabiatından, huylarından değil de koşulların kötülüğünden ileri geldiğini söylerseniz, bu yüzden size pek şiddetli bir minnet duyacaktır. Savunmasını yaptığınız sırada tam o anı bekleyip gözyaşlarını salıverecektir. Oysa doğuştan namuslu ya da zeki olmak bir meziyet değil ki. Tıpkı anadan doğma katil olmanın şartlar yüzünden katil olmaktan daha fazla sorumluluk yüklememesi gibi. Ama o küstahlar bağışlanmayı isterler. Yani sorumsuz olmayı. Asıl sorun suçsuz görülmeleri, anadan doğma olmaları hatırına, erdemlerinden kuşku duyulmaması, geçici bir talihsizlikten doğan suçlarının da gelip geçici sayılmasıdır. Size söyledim, iş yargıyı kesip atmakta. Onu kesip atmak güç. Aynı zamanda tabiatlarını hem beğendirmek hem de bağışlatmak oyuncaklı bir iş olduğundan herkes kesesini doldurmaya bakıyor. Niçin mi? Hiç kendinize sormadınız mı bunu? Güçlü olmak için elbette. Ama her şeyden çok zenginlik insanı hemen verilen yargılardan kurtardığı, sizi metrodaki kalabalığın içinden alıp nikelajlı bir arabaya kapadığı, kapısında bekçilerin beklediği geniş korulara, yataklı vagonlara, lüks kameralara tıkıp herkesten ayırdığı için. Zenginlik, aziz dostum, temize çıkarmıyor henüz kimseyi ama yargılanmayı erteliyor. Yararlanmak hiç de fena olmaz. Hele dostlarınız sizden kendilerine karşı samimi olmanızı istediklerinde sakın inanmayın onlara. İstedikleri sadece kendileri hakkında besledikleri iyi düşünceler çerçevesi içinde kalarak konuşmanız. Ellerine sizin içtenlik andınızdan çekip çıkaracakları bir çeşit fazladan güvenlik vermenizdir. İçtenlik nasıl dostluğun şartları arasına girebilir? Ne bahasına olursa olsun doğruluktan hoşlanmak hiçbir şeyi bağışlamayan, karşısında hiçbir şeyin duramadığı bir tutkudur. Bir kötü huydur, rahatlıktır bazen ya da bencillik. Böyle bir duruma düşerseniz hiç çekinmeyin. Doğruyu söyleyeceğinize ant için ve söyleyebildiğiniz en iyi yalanı söyleyin. Gönüllerinin içinde yatan isteği yerine getirmiş, onlara karşı duyduğunuz sevgiyi iki kere kanıtlamış olursunuz. Bu öyle doğru ki kendimizden daha iyi olanlara pek seyrek açılırız. Daha çok kaçarız onların yanından. Tersine çok yere de bize benzeyenlere, zayıf yanlarımızı paylaşan kimselere içimizi dökeriz. Kendimizi düzeltmek ya da daha iyi olmak istemiyoruz demek ki. Bunun için önce kabahatli damgasını yememiz gerekirdi. Sadece kendimizi acındırmak, gittiğimiz yolda yürümeye teşvik edilmektir dileğimiz. Kısacası hem suçlu olmamayı istiyoruz hem de kendimizi arıtmak için çaba harcamamayı. Ne arsızlığımız yeterli, ne erdemimiz, ne iyilik yapmaya gücümüz var, ne de kötülük. Dante'yi bilir misiniz? Gerçekten mi? Bak şu şeytanın işine. Öyleyse bilirsiniz. Dante, Tanrı ile şeytan arasındaki kavgada çekimser kalan meleklerin de bulunduğunu ileri sürer. Belirsizlik bölgesine, cehennemin kapısı önündeki bir çeşit bekleme odasına yerleştirir onları. Biz de bekleme odasındayız sevgili dostum. Sabır mı? Haklısınız şüphesiz. Son yargı gününe dek sabretmemiz gerekirdi. Ama sıkışık durumdayız biz. Vaktimiz yok. Öylesine elimizi çabuk tutmamız gerekiyor ki bu yüzden ben cezalı yargıçlık görevini üzerime almak zorunda kaldım. Bununla birlikte ilkin buluşlarımla olan ilişkilerimi yoluna koymam, çağdaşlarımın gülüşüyle uzlaşmam gerekti. Çağrıldığım akşamdan sonra gerçekten çağrılmıştım çünkü cevap vermek ya da hiç değilse bir cevap aramak zorunda kaldım. Kolay değildi bu. Uzun süre ne yapacağımı bilmeden dolaştım durdum. O bitmeyen gülüş ve gülenler önce içimi daha açık seçik görmeye öğretti bana. Sonra da basit olmadığımı anladım. Gülmeyin bıyık altından. Bu öyle göründüğü kadar beylik ilk gerçeklerden değil. En son varılan gerçeklere öyle denir. Bilirsiniz. Her neyse ancak kendimi uzun uzadıya inceledikten sonra varlığımın derinliklerindeki ikiliği gün ışığına çıkarabildim. Belleğimi kaza kaza sonunda anladım ki alçak gönüllülük parlamama, aşağılık etmeme, erdem de eziyet etmeme yardımcı oluyordu. Barışçı yollardan savaşıyor, ilgisizmişim gibi görünerek göz diktiğim her şeyi sonunda ele geçiriyordum. Örneğin doğum günümün unutulmasından hiç yakınmazdım. Bu konudaki sessizliğime şaşarlar, bir parçacık da hayranlık duyarlardı. Ama ilgisizliğimin sebebi daha derinlerde saklıydı. Kendi kendime yakınabilmem için unutulmayı dilerdim. Pek iyi hatırladığım o şanlı tarihten birkaç gün önce pusuya yatar, yanılmalarını beklediğim kimselerin belleklerini uyaracak en ufak bir şey ağzımdan kaçırmamaya, yapmamaya bakardım. Bir gün bir evin takviminde değişiklik yapmak bile aklıma gelmemiş miydi? Yalnızlığım iyice doğrulandığında kendimi erkekçe bir üzüntünün zevkli çekimine bırakabiliyordum. Bütün erdemlerimin görünen yüzlerinin ardında bir de daha az saygıdeğer arka yüzleri vardı. Doğrusu bir yönden de kusurlarım işime yarıyordu. Hayatımın kusurlu yanlarını saklamak zorunda oluşum bana soğuk bir hava veriyordu. Bu soğukluğu da erdemle karıştırıyorlardı. Tarafsızlığım sevilmemi sağlıyor, cömert davranışlarım da en yüksek noktasına ulaşıyordu. Burada duruyorum. Karşılıklı benzerliklerin fazlalığı kanıtlamak istediğim şeye zararlı olabilir. Bütün bunlar bir yana, sert davranmak istiyordum ama ne sunulan bir bardak içkiye hayır diyebiliyordum ne de bir kadına. Güçlü, atılgan geçiniyordum oysa. Beylik sürdüğüm ülke yataktı. Namusluyum diye ötüyordum ama sevip de sonunda ihanet etmediğim bir tek varlık bulunabileceğini sanmıyorum. Elbette ihanetlerim sadık kalmama engel değildi. Gevşekliğimin yanı sıra hatırı sayılır işlerin altından da kalkabiliyordum. Zevk aldığım için de çevremdekilere yardımdan hiçbir zaman geri kalmıyordum. Ama bu gerçekleri kendi kendime ne kadar tekrarlarsam tekrarlayayım, ancak yüzeyde kalan avuntular sağlayabiliyordum. Bazı sabahlar soruşturmamı son noktaya dek götürür, o zaman her şeyden çok küçümsemeyi iyi becerdiğim sonucuna varırdım. En çok küçümsediklerim de en sık yardım ettiklerimdi. Nezaketle, heyecan dolu bir yardımseverlikle her gün bütün körlerin suratına tükürüyordum. Açık olalım, bir özür bulunabilir mi buna? Bir tane var ama öylesine zavallıca ki onun bir değeri olabileceğini ileri sürmek aklımın köşesinden bile geçmez. Her neyse, o da şu. İnsanların yaptıkları işleri hiçbir zaman gerçekten ciddiye alamadım ben. Ciddi olan nedir? Bilemiyordum ama gördüklerimde de ciddi bir yan bulamıyordum. Sadece eğlendirici ya da rahatsız edici bir oyun gibi geliyordu bana her şey. Gerçekten de bir türlü anlayamadığım çabalar, inançlar vardır. Para için ölen, bir mevki kaybına üzüm üzüm üzülen ya da ailelerinin refahı uğruna gösterişli tavırlar takınarak kendilerini feda eden o garip yaratıklara hep şaşkınlıkla, biraz da şüpheyle bakmışımdır. Bir daha tütün içmemeyi kafasına koyan ve irade gücüyle bunu başaran bir dostun davranışını daha iyi anlıyordum. Bir sabah gazeteyi açmış, ilk H bombasının patladığını okumuş, bombanın akıllara durgunluk veren etkilerini öğrenmiş ve hiç gecikmeden bir tütüncü dükkanına koşmuştu. Şüphesiz ara sıra hayatı ciddiye alıyormuşum gibi de davranıyordum. Ama çabucak ciddiliğin bile pek uçarı bir şey olduğu gözüme çarpıyordu. Ben de sadece elimden geldiği kadar rol yapmaya devam ediyordum. Etkileyici, girgin, zeki, erdemli, medeni, kırgın, hoşgörülü, yardımsever, öğretici rollerine girip çıkıyordum. Kısa keseyim, siz de anlamışsınızdır ya, tıpkı orada durdukları halde orada olmayan bizim Hollandalılar gibiydim. En çok yer kapladığım anda ortada yoktum. Ancak spor yaptığım zamanlar gerçekten ciddi ve hevesliydim. Bir de alayda eğlenmek için verdiğimiz temsillerde oynarken her iki durumda da oyunun bir kuralı vardı. Ciddi değildi ama biz ciddiye alır eğlenirdik. Şimdi bile pazar maçlarının oynandığı tıklım tıklım dolu stadyumlar ve eşsiz bir tutkuyla sevdiğim tiyatro, yeryüzünde kendimi suçsuz hissettiğim yerler. Ama iş gelip de sevgiye, ölüme, zavallı yoksulların ekmek parasına dayandı mı, böyle bir davranışı kim uygun görürdü? Öyleyse ne yapmalıydım? Yisöl Tünki gibi bir aşkı ancak romanlarda ya da sahnede düşünebiliyordum. Can çekişenler bazen iyi rol yapıyorlarmış gibi geliyorlardı bana. Yoksul müşterilerimin cevapları da bana hep aynı oyunun bir parçasıymış gibi görünüyordu. İnsanlar arasında onların çıkarlarını paylaşmadan yaşadığım için kurduğum bağlantılara da inanamıyordum artık. Mesleğimde, ailemde ya da vatandaşlık görevimde benden beklediklerini verebilecek kadar kibar, oldukça da miskindim. Ama her seferinde işin içine bir çeşit ilgisizlik karışır, sonunda her şeyi berbat ederdi. Bütün hayatım ikilik içinde geçti. En ciddi eylemlerimde çok kere az bağlandıklarımdı. Sersemliklerime bir yenisini eklemek için kendimi bir türlü bağışlayamayışım, içimde, çevremde sürüp gittiğini hissettiğim yargılamaya daha büyük bir şiddetle baş kaldırıp bir çıkar yol aramaya zorlanışım da alt tarafı bundan değil miydi? Bir süre görünüşte hiçbir şey değişmemiş gibi hayatım devam etti. Raylar üzerindeydim, kapıya gidiyordum. Sanki inadınaymış gibi çevremde övgüler bir kat daha artmıştı. İşte asıl kötülük de buradan geldi. Hatırlar mısınız? Herkes sizin iyiliğinizden bahsediyorsa yandınız diye bir söz vardır. Söz değil altın bu. Cevher. Yanmıştım ben de. Bunun üzerine makine huysuzluk etmeye, nedenli nedensiz durmaya başladı. İşte ölüm düşüncesi günlük yaşayışımda o zaman boy gösterdi. Sonuma kaç yıl kaldığını hesaplar oldum. Benim yaşımdayken ölmüş kimseleri arıyor, örnekler getiriyordum. Görevimi tamamlamaya vakit bulamadan ölüp gideceğim düşüncesi beni tedirgin etmeye başlamıştı. Hangi görev mi? Bilmiyordum ki. Açıkça söylemek gerekirse yapmakta olduğum şey devam etmeye değer miydi? Ama tam da böyle değildi. Aslında gülünç bir kuruntu yakama yapışmıştı. İnsan bütün yalanlarını itiraf etmeden ölemezdi. Hayır, Tanrı'ya ya da onun temsilcilerine değil, onların üstündeydim, biliyorsunuz. Hayır, söz konusu olan onları insanlara, örneğin bir dosta ya da sevilen bir kadına açıklamaktı. Yoksa insanın hayatında gizli kalmış bir tek yalan bile olsa ölüm onu kesinleştirecekti. Ondan sonra hiç kimse hiçbir zaman o konuda gerçeği öğrenemeyecekti artık. Çünkü işin aslını bilen ölmüş, sırrını da kendisiyle birlikte götürmüş olacaktı. Bir doğruyu böylece kesinlikle yok etmek, bu cinayet bana baş dönmesi veriyordu. Laf arasında söyleyeyim ki bugün olsa böyle bir şey bana pek ince zevkler verirdi. Örneğin herkesin arayıp da bulamadığı bir şeyi, yalnız benim bildiğimi, üç polisin boş yere ardında koşup durduğu bir nesneyi evinde sakladığımı sadece düşünmek bile pek tatlı. Ama bırakalım bunu. O devirde henüz bir çare bulamamıştım. Üzülüp duruyordum. Kendimi sarsıyordum elbette. Kaç göbek insanın tarihi içinde bir tek kişinin yalanının ne önemi olabilirdi ki? Denizdeki tuz zerresi gibi çağlar okyanusunda kaybolup gitmiş bir aldatmacayı gerçeğin ışığına çıkarmaya kalkışmak ne büyük bir kendini beğenmişlikti. Gördüklerime bakılırsa diyordum kendi kendime, vücudun ölümü yeterli bir cezadır. Her şeyi bağışlatır o. İnsan canı bahasına kurtulmaya, yani kesinlikle ortadan kalkmaya hak kazanıyordu. Ama bütün bunlar bir işe yaramıyordu. Tedirginliğim artıyor, ölüm başucumdan ayrılmıyordu. Yataktan onunla birlikte kalkıyordum. Övgülere de gitgide daha zor katlanıyordum. Yalan onlarla daha çok artıyor, ölçülemeyecek dereceye ulaşıyor gibi geliyordu bana. Bir daha hiçbir zaman hizaya gelemeyecektim sanki. Bir gün geldi, dayanamadım artık. İlk tepkim pek düzensiz oldu. Madem yalancıydım, yalancılığımı gösterecek, onlar farkına varmadan ikiyüzlülüğümü o salakların suratına çarpacaktım. Doğruyu söylemeye çağrılıyordum. Çağrıya karşılık verecektim. Gülüşün önüne geçebilmek için kendimi herkesin en acı alaylarına bırakacaktım. Kısacası iş gene yargıyı kesebilmekti. Gülenleri kendimden yana çevirmek istiyor, daha olmazsa ben onların yanına geçmeyi düşünüyordum. Örneğin sokakta körleri itip kalkmayı kuruyor, içimi kaplayan sessiz ve beklenmedik sevinci gördükçe ruhumun bir yanının onlardan ne derece tiksindiğini anlıyordum. Sakatların bindiği küçük arabaların lastiklerini patlatmayı, işçilerin çalıştığı iskelelerin altına gidip pis yoksullar diye bağırmayı, metroda süt çocuklarını tokatlamayı tasarlıyordum. Bütün bunları düşledim sadece, hiçbirini yapmadım. Yaklaşık bir şey yaptımsa da unuttum. Yalnız adaletin adını bile işitmekle garip öfkelere kapılıyordum. Mecbur olduğum için savunma yaparken onu kullanmaya devam ediyordum. Ama öcümü, insanlık duygusunu herkesin içinde lanetleyerek alıyordum. Ezilenlerin namuslu insanlara yaptığı baskıyı açıklayacak bir bildiri yayınlayacağımı söylüyordum. Bir gün bir lokantanın terasında deniz böceği yerken beni rahatsız eden bir dilenciyi kovdurmak üzere patronu çağırdım. O hakseverin söylediği sözleri de şiddetle alkışladım. Herkesi rahatsız ediyorsunuz diyordu. Bir de kendinizi bu beylerin, bu hanımların yerine koysanıza. Önüme gelene huyumu pek beğendiğim bir Rus beyi gibi davranmanın artık mümkün olmayışına ne kadar üzüldüğümü söylüyordum.